Evet, biliyorsunuz benim kızım Sevda'nın iki tane çocuğu var. Küçüğünün adı Davut, büyüğünün adı Jonathan. Ve onlar ikisini hakkında bugün bahsetmek istiyorum. Eski antlaşmaya bakıyoruz. Davut ve Jonathan. Bunlar geçiyor 1. Samuel kitabında bölüm 18. Davut'u biliyoruz az buçuk ama Jonathan kimiydi? Biliyor musunuz Jonathan kimiydi? Evet, bir önceki kralın, Saul'un oğlu. Ve Davut'la Saul'un arası nasılydı? Hep bir düşmanlık var idi, değil mi? Şimdi senin çocuğun var ve bir de düşmanın var. Bu çocuğun hangi tarafı tutsun? Elbette bekliyoruz babasının tarafını tutsun, değil mi? Normaldir. Ama şimdi Jonathan da bambaşka bir şey görüyoruz, tam tersi. Davut ve Jonathan bir antlaşma yapıyor, bir sözleşme yapıyor. Ve bu sanki sonsuz dostluk için bir antlaşmadır. Evet, birkaç hafta önce baktık Davut'un hayatına ve nasıl kral olarak mesedildi. Bir önceki kral Saul reddedildi. Allah dedi ki hayır, bu artık mesettiğim kral olmayacak. Reddettim onu, yeni bir kişi seçiyorum. O da Davut'uydu. Ondan sonra ne oluyor? Davut'un hayatında en büyük ve eski antlaşmada bile en çok bilinen olay nedir? Hangisi biliyor musunuz? İmansızlar bile en çok hangi olayı biliyorlar? Davut ve Goliat olayı. Küçücük Davut, tecrübesiz bir çoban nasıl dünyanın en büyük savaşçısını öldürüyor? Tamam mı? Ama bu savaş içinde Kral Saul anlayacak ki Rab Davut'u tutuyor. Görüyor nasıl Davut'la birliktedir. Ve her ne yaparsa Davut'un durumuna ulaşamıyor, gelemiyor. Ve Saul'un etrafındaki kişiler bundan sonra hepsi ondan yana oluyorlar. Ona yardım ediyorlar. En birinci göreceğiz bugün kendi oğlu Jonathan. Ondan sonra değil sadece o, bütün halk, bütün halkın gönlü daha fazla Davut'a kayıyor. Ne kadar Saul'a. Ondan sonra en yakın hani koruyucu askerler bile, bodyguardlar diyelim, onlar bile Davut'u tutmaya başlıyorlar. Ve en sonunda görüyoruz kendi kızı bile Davut'tan yanadır. Yani sevdiği, güvendiği kişi hepsi kaçıyor, hepsi Davut'a bağlanıyor. Acaba bu Saul'u nasıl etkileyecek? En birinci görüyoruz, birinci olay, dört tane olay göreceğiz. En birinci olayı görüyoruz, Davut ile Jonathan nasıl bir antlaşma yapılıyor. Okuyorum 1. Samuel kitabından, bölüm 18, ayet 1'den 4'e kadar. Saul'la Davut'un konuşması sonra erdiğinde, Saul oğlu Jonathan'ın yüreği Davut'a bağlandı. Jonathan onu can gibi severdi. O günden sonra Saul Davud'un yanında tuttu ve babasının evine dönmesine izin vermedi. Jonathan Davud'a beslediği derin sevgiden ötürü onunla bir dostluk antlaşması yaptı. Üzerinden kaftanını çıkardı, zırhını, kılıcı, yayı ve kuşağı ile birlikte Davud'a verdi. Bu sembolik bir hareket. Bir antlaşma. Ne demek bu antlaşma? Demek hayat boyunca, hatta ölümden sonra bile bizim, ben ve bizim yani cinslerimiz birdir. Benim ailem ve senin ailen sonsuzca bağlanıyoruz. Tamam mı? Ben sana karşı hiçbir zaman kötülük yapmayacağım. Seni hiçbir zaman ele vermeyeceğim. Bu demek antlaşma. Yemin, Allah'ın önünde geçerli bir sözleşme. Ve bunu göstermek için Jonathan ne yapıyor? Çıkarıyor mantosunu. Ayrıca bütün silahlarını, yayı, kılıcı ve zırh, yani onları çıkarıyor ve Davud'a veriyor. Ne gösteriyor bu? Ben sana güveniyorum, hayatımla güveniyorum sana. Tamam mı? Ve bununla aranda çok sıkı bir bağlılık ve antlaşma oluyor. Acaba bu şimdi babası Saul'a nasıl gelecek? Evet, birinci ders, aldığımız bir ders, kendi çocuğun bunu nasıl yapabilir? Nefret ettiğin kişiye bağlanıyor. Senin tarafını tutmuyor. Senin gibi düşünmüyor. Nasıl bir şey? Acaba Jonathan bunu niçin yaptı? Amacı neydi? Çünkü anladı ki bu adam Davut, Allah'ın seçtiği kişi. Yani bu da kendi duyguları o kadar önemli değil. Ne kadar anladı ki ben şimdi babamı tutarsam değil sadece davada ama Rabbin işine karşı gideceğim. Rab'be karşı gitmiş oluyorum. Ve onun için Davud'a bağlandı. Acaba bizim aramızda öyle bir şey olabilir mi? Ha? Mahallede böyle bir kafa var mı? Böyle bir anlayış var mı? Aslında ikisi lazım da düşman olsanlar ve Yonatan lazım da babasının tarafını tutsun. Ama Davud'u tuttu. Evet, ve burada görüyoruz. Birinci büyük ders, ruhsal bağlar, kan bağlarından daha önemli. Bir daha söylüyorum. Ruhsal bağlar, yani imanlıların arasında, Allah'ı tanıyan kişilerin arasındaki bağlar, bağlılığı daha önemli olması lazım ne kadar yani kan bağlantıları. Büyük bir ders değil mi? Bizde var mı bu kafa? Bunu görüyoruz, birkaç örnek veriyorum şimdi. İsa da aynı öğretişi veriyor. Kan bağlantıları yeni doğuştan sıfıra düşüyor. Artık bundan sonra bizim gerçek kardeşlerimiz, bütçetlerimiz, amcalarımız, dayılarımız bilmem kimdir, kim Rab'de ise. Mata 13, 46, 50'ye kadar. İsa daha kalabalıklara konuşurken, işte onun anası ve kardeşleri, bakın kim geliyor şimdi, anası ve kardeşleri dışarıda durdular ve istediler onunla konuşsunlar. Yani o kadar kalabalık, evin içinde toplanıyorlar, yer yok. O zaman İsa gel, bir işimiz var seninle. Birisi İsa dedi ki, bak senin anan ve kardeşlerin dışarıda durup seninle konuşmak istiyorlar. Ama İsa bunu söyleyen adama şöyle cevap verdi. Kim benim anam? Bilmiyor mu? İsa bilmiyor mu kim anası? Kim benim kardeşlerim? Adlarını bilmiyor mu? Bütün mahalle biliyor. Ne demek istiyor? Ve eliyle öğrencilerini gösterip dedi ki, te anam, te kardeşlerim. Çünkü her kim gökte olan babamın istediğini yerine getirirse o benim kardeşim. O benim kız kardeşim. O benim anam. Hadi bakalım. Bu nasıl gelecek? Senin kendi oğlun bu lafları yapıyor binlerce kişinin önünde. Sanki İsa anasını reddediyor bir parça. Nefret ediyor demiyoruz ama artık ben senin oğlum değilim, sen benim anam değilsin. Bu anlama geliyor. Sen bunu bugün mahallede yapmaya kalkarsan ne olacak? Herkes sana mana bulacak değil mi? Herkes sana karşı. Nasıl bir şey bu? Nasıl ananı aşağılıyorsun böyle? Neden İsa böyle yaptı? İsa çok sert davrandı kendi anasına. Çünkü bilirdi ki bu mesele toplantıda çok büyük bir problem olacak. Ve bugüne kadar görüyoruz. Birçok sözde Hristiyanlar İsa'ya tapmıyorlar, Meryem'e tapıyorlar. Ve İsa her şeyi bildiği için işler nereye gidecek daha kökünde bunu kesiyor. Ve diyor ki, anama tapmayın, anama seslemeyin, anama dua etmeyin, bana. Evet, toplantıdakiler sana kendi cinsin, senin kökün akraban kadar yakın mı, o kadar değerli mi? Hı? Bir kardeşimiz, bir kız kardeşimiz zor görünce sen aynı heyecanla onlara yardım etmeye koşuyor musun? Duygusal olarak onlara o kadar yakın mısın? Evet, toplantıdaki ilişkiler diyebiliriz iki türlü. Mecbur ve mecbur değil ya da automatično ve rutino diyebiliriz. Yani nasıl? Otomatik olarak anlıyoruz kardeşiz. Senin öz kardeşin var mı, kız kardeşin var mı? Kaç tane onların adlarını düşün. Nasıl kardeş oldunuz? Sen ne yaptın onları kardeş kazanmak için? Bir şey yapmadın değil mi? Öyle doğdun, bitti iş. Senin elinde olmayan bir şey. Ve aynı biçimde toplulukta da yani Allah adamları dediğimiz aynı. Otomatik olarak anlıyoruz biz kardeşiz, aynı babadanız. Kardeşlerimizi seçemiyoruz. Ne bedensel kardeşlerimizi ne de ruhsal kardeşlerimizi seçemiyoruz. Bir yerde yaşayan kişiler bir araya geliyor o kadar. Ama aynı zamanda hani otomatik olmayan rutino dediğimiz şimdi öyle davran ki zaten kardeşlerin olan kişileri tek tek kazan. Arkadaş ve dost derecesine getir. Eğer kardeşseniz öyle de yaşamak lazım öyle değil mi? Eğer kardeşiz bu dereceye yani gelmeliyiz ki biz sadece Allah bizi öyle saysın ama ben de seni öyle sayacağım. Sonra ikinci mesele. Kardeşlerin arasındaki ilişkiler bir antlaşmaya dayanıyorlar. Antlaşma. Nasıl Davud ve Yonatan antlaşma yaptı? Kardeşlerin arasında da öyle bir antlaşma var. Nasıl diyeceğiniz? Nerede? Biz ne zaman antlaşma yaptık? Hatırlıyorum çok sene önce arkadaşının evine hatta bir liste yaptım bütün kardeşler imza atsınlar. Bazı kişiye karşı gidiyor. Hayır imza nasıl imza atacağız? Olmaz. Ne gibi? Hep kendine açık kapı bırakıyorsun değil mi? Ama imza attıktan sonra işte Davud'un ve Yonatan'ın yaptığı bu. Sanki biz bugün imza atıyorsun ve işte bu artık devletin önünde, mahkemenin önünde geçerli. Aynı biçimde bu kardeşlik de bir antlaşmaya, bir imzaya dayanıyor. Demek gelip geçici duygulara bağlı değiliz. Senin öz kardeşin ve kan kardeşin varsa bu senin duygularına mı bakıyor? Hayır. Bir zoru varsa koşuyorsun. Duygu rol oynamıyor. Ve biz de bir parça öyle. Ve biz bunu nerede gösteriyoruz? Az önce yaptığımız Rabbin sofrasında. O bir antlaşma, bu bir imza atmaktır. Sen Rabbin sofrasına katıldığın zaman sen bir imza atıyorsun. Sen bir antlaşma yapıyorsun. Rabbin sofrası ne için yapıyoruz? Bir parça İsa'yı anmak için. 1. Korintiler 11-25 öyle diyor ki İsa'yı anıyoruz. Hani bizim inancımız, imanımız kansız bir şey değil. Çok ciddi bir olay. İkinci olarak Rabbin sofrasını yapıyoruz onun ölümünü ilan etmek için. 1. Korintiler 11-26. Demek imansızlara İsa Mesih'in haçını bildiriyoruz. De bizim imanımız budur. Değil bir peygamberin düşünceleri, rüyaları hani bir gerçek kurbana dayanıyor. Üçüncü olarak yani Rabbin sofrasına katıldığımız zaman biz aynı zaman yani tekrar ve tekrar günahlı olduğumuzu hatırlıyoruz. Neden? Çünkü yani birisi senin için öldü. Demek günah konusu o kadar büyük bir şey ki Allah onu hasır altı etmiyor. Yani kilimin altında süpürmüyor. Yani görmemezlikten gelmek değil bu. Bütün bunları biliyoruz değil mi? Ama dördüncü bir şey. Aynı zamanda bunlar hepsi gerçekler. Ama dördüncü bir şey şu ki sen Rabbin sofrasına katıldığın zaman bir beden olduğumuzu hatırlıyoruz. Birbirimizle bir antlaşma yaptık ve onu tazeliyoruz. 1. Korintiler 10, ayet 5. Nasıl ekmek birdir, biz de kalabalıkız. Ama gene de biriz. Çünkü hepimiz aynı ekmeği paylaşıyoruz. Değil mi? Evde de, ailede, cinste aynı mesele değil mi? Nasıl diyorlar? Tencereler ayrılana kadar. Tencere ayrıldı mı demek yeni hane ki asıl o zaman bir aile oluyor. Sen daha 14 yaşında evleniyorlar ya değil mi? Sen daha onlara yemek yaptığın zaman hani bir hane sayıyorsun. Ama ne zaman onlar kendileri alışveriş yapmaya, yemek yapmaya başlarsalar işte o zaman tencereler ayrılıyor. Ve biz de aynı tencereden, aynı ekmekten yiyoruz. Matta 26-23 İsa Yahuda için böyle bir laf yaptı. İsa cevap verip dedi ki, elini benimle birlikte tencereye bandıran adam, işte o beni ele verecek. Ne demek istiyor? Herkes yani değil mi? Bu bir tek tencere vardı ve herkes elini oraya bandırdı. Kimi gösteriyor? O da 12 kişi varken kimi gösteriyor? Hepsi aynı. Ne demek istiyor İsa? Bak, biz bir antlaşma yapıyoruz. Aynı yemeği paylaşmakla bir antlaşma yapıyoruz. Ve bu adam aynı yemeği paylaşmakla benimle bir antlaşma yapıyor ama sonra bu antlaşmayı birkaç saat içinde bozacak. Beni ölüme teslim edecek. Nasıl bir şey bu? İşte Yahuda hakkında bunu anlıyoruz. Rabbin sofrasını paylaştığımız zaman biz aynı durumdayız. Biz aynısını yapıyoruz. Farklı bir şey değil. Evet, üçüncü bir hakikat. Davud ve Yonatan bakarsanız sanki İsa bizi bir örnek bıraktı. İsa da bize bir dost gibi davranıyor. Bir arkadaştan öte bir dost, bir antlaşma var aramızda. Davud ve Yonatan arasındaki antlaşma bizim ve İsa'nın arasındaki ilişkiye benziyor. Yuhanna 15, 13'ten 15'e kadar okuyorum. Bir kişi kendi dostları için canını versin. İşte bundan daha büyük bir sevgi kimsede yok. Ekenin anan için, baban için, çocukların için, karın için ölürsün değil mi? Ama bir arkadaş için aynısını yapar mısın? O zaman diyorsun kan bağlantıları yok, mecbur değilim ama karar veriyorum. Yani hayatımı vereyim ona. İsa devam ediyor. Ben size, öğrencilere artık hizmetçi, kul demem. Allah'ın kulu, Müslümanların kafası bu. Çünkü hizmetçi bilmiyor ki efendisi neler yapıyor. Hayır, ben size dostlar dedim. Çünkü babamdan her ne işittiysem onu size bildirdim. Demek bizim durumumuz tabii Rab'be hizmetçiyiz, bu inkar edilmiyor. Ama aynı zamanda çok daha fazla bir dostuz. Çoğu defa düşünüyoruz, İsa çoban olarak koyunlarını kurtarmak için canını verdi. Bu doğru ama eksik. Ya da diyoruz, şeytanın kölesiydik, İsa bizi yeniden satın alıp geri aldı. O da doğru ama eksik. Hatta düşünüyoruz, biz sadece pasif koyunlar değildik. Aynı zamanda İsa bizi dost saydı, öyle bizim için öldü. Şimdi İsa bize bir dost oluyor. Evet, demek kilisedeki ilişkiler hem otomatik oluyor hem de karar vermekle oluyor. Hani biz zaten kardeşiz, hem de günden güne dostluğumuzu beslemek lazım. Kilisede bu sıra var. Hepimizde eski arkadaşlar, dostlar vardır. Ve bir vakit çok sıkıydık ama yani nasıl bir laf vardı, sadece yatmamız ayrı. Sonra ne oldu? Uzaklaştık, başka kasabaya taşındık, değil mi? Birbirimizden hani uzaklaştık. Dostluğunun ateşini kaybettik. Ve aynı söz, aynı hakikat kilisede olmalı. Biz madem dostuz İsa'ya, birbirimizle de dost olmalıyız. Ve bu dostluğun ateşini hep tazelemek lazım. Normal bir insan ilişkisi, yani otomatiği bıraktın mı? Hani bir laf var ya, inersiya. Hep soğuyor. Bir ateşe odun atmadın mı? Hep soğacak. İşte insan ilişkileri de öyle. Ara, telefon aç, yaz onu. Nerede? Bekliyoruz otomatik. Toplantıda görüşüyoruz ya. Hayır, böyle olmuyor. İşte bu ateşi ayakta tutmak lazım. Evet. Dost olmak nasıl olacak? Nasıl bir kişi dost olacak? Riske girmekle. Dost olmak, bir riske atıyorsun kendini. Çünkü bak ne yazıyor? Kaftanını çıkarıp zırhı, kılıcı, yayı ve kuşağı ile birlikte Davud'a verdi. Silahsız bıraktı kendini. O kadar güvendi ki silahsız bıraktı. Ve her zaman aynı. Bugün de aynı. Sen bir kardeşe dost olmak istersen, yakınlaşırsan, yüreğini açırsan sanki silahını bırakıyorsun, ki savunmasız kalıyorsun. O kişi sen onunla paylaştığın sözü yayabilir başkalarına. Öyle değil mi? İşte aynı biçimde Yonatan bize burada bir örnek oluyor. Dost olmak istersek böylelikle açık olmalıyız. Evet, sonra yazıyor Davut ve Yonatan'ın arasındaki dostluk nasıl bir şey oldu? Nasıl bir şeydi? Kafa dengi. Kafa dengi ne gibi? Hani Türkiye'de bu laf kullanıyoruz ya, kafa dengi değil mi? Sanki iki kişinin kafaları bir kantara koyuyorsun ve aynı çekiyorlar, aynı hizaya gidiyorlar. İkisinin karakterlerinde çok büyük bir benzerlik ve uygunluk vardı. Aynı karakter vardı, aynı düşünme metodu vardı. İkisi de benzer durumlarda aynısını yaptılar. Rab'be güvendiler. Rab'be güvenerek küçücük bir kuvvetle düşmanı yendiler. Aynısı. Mesela biliyoruz nasıl Davut Goliath'ı yendi. İşte Yonatan da aynısını yaptı. Okuyoruz 14. bölüm ayet 6. Yonatan silahını taşıyan genç bir hizmetkarına dedi ki, gel şu sünnetsizlerin, yani Filistilerin ordugahına gidelim. Belki Rab bizim için bir şeyler yapar. Çünkü gerek çoklukta gerekse azlıkta Rab'bin zaferi ulaştırmasına engel yoktur. İki kişi. İki kişi kocaman bir orduya karşı gidiyorlar. Nasıl? Neye güveniyorsun? Yonatan kime güvendi? Rab yapacak. Aynı biçimde Davut nasıl dedi? Hani ben bu kocaman dev adamı yıkamam ama Rab'in gücüyle bunu yapacağım. Evet. Ve sonra bütün bu topluluk Rab'in kılıcıyla, mızrakla kurtarmadığını anlayacak. Çünkü savaş zaten Rab'indir. O sizi elimize teslim edecek. Tamam mı? İki kişi kocaman orduyu yendi. Evet. Aynı düşünce tarzı vardı. İkisi de Rab'e yakındı ve Rab'e bağlıydılar. Evet, bir dost nedir? Bir kişi dedi ki, bir dost, bir arkadaş aslında nedir? Bir dost demek ki bir tek ruh iki bedende. Güzel bir söz aslında değil mi? Bir dost aslında nedir? Bir ruh iki bedende. İki kişi görüyorsun ama ruhları bir. İşte aynı biçimde kilisede de öyle bir durum olması lazım. Madem İsa bizi dost diyor, nasıl birbirimizi dost olmuyoruz? Kilisede dost olalım, biz sadece kardeş. Farkını görüyor musunuz? Kardeş otomatik oluyorsun. Ama dost, karar veriyorsun. Seçiyorsun kiminle oturup yiyip içeceksin. Bu senin kararına bağlı. Evet, kimi bu kardeş lafını kullanıyoruz bir
bir alışkanlık gibi. Kardeş. Bazen sokaktaki kişi bile kardeşim. Kardeş, saat kaç? Hani bir anlam yok değil mi? Yani derinlik yok. Ama dost, o artık başka. Orada derinlik var.
Şimdi ikinci konuya geçiyoruz. Bakıyoruz Davut ve Saul'un durumuna. Davut şimdi gittikçe ünlü oluyor. Saul gene kıskanmaya başlıyor. İkinci büyük olay bu. Okuyorum 1 Samuel 18:5. Davut Saul'un kendisini gönderdiği her yere gitti ve başarılı oldu. Demek hani Saul daha kraldır ve Saul onu gönderiyor savaşlara. Hep umut ediyor değil mi? Düşmanlar onu yensin, yok etsin. Ama Rab diyor her yerde başarılı kıldı. Ve bu yüzden Saul ona ordusunda üstün bir pozisyon verdi. Bu olay bütün halkın, Saul'un görevlilerinin bile hoşuna gitti. Demek herkes yavaş yavaş daha fazla Davud'a gönül vermeye, bağlanmaya başladı. Şimdi bakın ne oldu. Davud'un Filistli Goliat'ı öldürmesinden sonra askerler geri dönerken, değil mi? Filistleri yendiler, Goliat'ı öldürdüler. Büyük bir zafer olduktan sonra geri dönüyorlar. İşte o zaman İsrail'in bütün kasabalarından kadınlar geldi. Ve kadınlar ne yapıyor? Tef ve çeşitli çalgılar çalarak sevinçli türküler söylediler. Oynayarak Kral Saul'u karşılamaya çıktılar. Kimi? Kral Saul'u. Bir yandan oynardılar, bir yandan da şu mani söylerdiler. Mani biliyorsunuz eski türküler değil mi? Ne diyor? Bak kadınlar ne diyor şimdi, kızlar ne diyor? Saul binlercesini öldürdü, Davut da 10 binlercesini. A bakalım. Bunu söylüyorlar Kral Saul'u karşılamak için. Saul bu sözlere gücendi ve çok öfkelendi. Ya nasıl ya, sevinmiyorsun, hayattasın çünkü Filistiler seni öldürecekti daha bir gün önce. Bu problem değil. Ama kim şimdi daha popülerdir? Bu sana zor geliyor. Ve öyle düşünmeye başladı. Demek Davud'a 10 binlercesini verdiler, bana gene sadece 1000'lercesini verdiler. Kafaya bak. Artık ne kaldı? Kral olmaktan başka bir şey kalmadı. Demek bu Davud şimdi kral olacak. Ben düşeceğim. Öyle düşündüm. Böylece o günden sonra Saul Davud'u kıskanmaya başladı. Goliat'ın olayın hemen arkasında. Ve şimdi bunu biraz düşünelim. Nasıl bir kişi böyle bir duruma gelebilir? Bu kıskançlık nasıl bir şey de insanı bu hale getiriyor? Birincisi, kim kıskanırsa hep kendini başkalarıyla karşılaştırıyor. Çünkü bu Saul'un yaptığı bütün gereksiz bir şeydi. Saul da Davut da ikisi büyük yiğit ve savaşçıydılar. İnsan kuvvetine bakarsan aralarında hiçbir fark yoktu. Ama Saul sevinemiyor, lazım kendini Davut'la karşılaştırsın. Çünkü ne zaman Saul mesedildi, o da yazıyor ki, Samuel halka dedi ki, Rabbin seçtiği adamı görüyor musunuz? Hepsinden bir boyu, bir kafa daha uzun boylu ve çok güçlü bir adamıydı. Ve herkes yaşasın kral diyor. Ne zaman Davud'u mesediyor, o da şöyle yazıyor. Çocuk diyor, çok kızıl saçlı Davut, yakışıklı, gözleri pırıl pırıl bir delikanlıydı. Rab Samuel dedi ki, kalk onu mesed, seçtiğin kişi odur. Demek ki aralarında hiçbir fark yok ve Saul da bunu biliyor. Ama gene de Rab'ı sevinmiyor. Mutlaka kendimi başkalarıyla karşılaştırayım. Evet, Rab da bizi uyarıyor. Kendimizi birbirimizle karşılaştırmayalım. Bir öğrencinin gözleri lazım, kitaba baksın. Değil arkadaşlarına. Madem öğrencisin sen kitaba bak. Değil sağa sola. O ne kadar biliyor. Ben daha fazla mı biliyorum? Paulus yazıyor 1. Korintiler 10-12'de şöyle yazıyor. Var kişiler kendi kendilerini övüyorlar. Kurajımız yok ki kendimizi onlardan sayalım ya da kendimizi onlarla karşılaştıralım. Ne oldu? Durum neydi? Paulus İsa Mesih'in seçtiği bir apostoluydu. İncil'in yarısından fazla Paulus yazdı. Paulus ve Luka. Ve buna rağmen süper apostollar geliyor. Hiçbir şey bilmeyen kişiler gelip şimdi Korint Kilisesi'nde Paulus, Paulus da kim? Asıl apostol benim. Ve Paulus sonra nasıl cevap veriyor? Biraz sanki eğlenti alıyor burada. Var kişiler kendi kendine övüyorlar. Kurajımız yok ki kendimi onunla karşılaştırayım yani değil mi? Ben kimim?
Onlar çok süper. Evet, onlar o kadar akılsız ki kendilerini kendileriyle ölçüyorlar ve karşılaştırıyorlar. Sanki Pavlus demek istiyor ki, çok mu istiyorsun kendini karşılaştırasan? O zaman kendini İsa ile ölç. İsa ile karşılaştır bakalım. İkinci bir şey, kim kıskanırsa dayanamıyor, başkası daha popüler olsun. Yüreğe vermiyor. Saul en çok neyi kıskandı? Kadınların bu lafına. Saul binlerce, Davut'u gene 10 binlerce. Bu aslında İbranice literatürasında bir alışkanlık idi. Gerçek öyle değil. Çünkü Saul gerçekten binlercesine öldü. Ama Davut sadece bir kişi öldürdü değil mi? Ve onun için Saul da akılsız değil ki bunu bilmesin. Ama gene de içindeki ruh buna vermedi. Saul çok fazla bakardı. Halk onu saysın ve sevsin. Daha önce Rab onun krallığını almıştı. Ama onun kafası nerede? Peygamber Samuel dedi ki, Rab senden krallığı aldı. Ama Saul düşünmüyor, Rab ne yapacak, nasıl geri kazanayım bunu? Hayır. Aman Samuel benimle birlikte dön, kişilerin önünde rezil olmayayım. Kafa buydu. Popüler, popüler olmak istedi. Ve kim popüler olmak isterse, hani hiç böyle Rab'in hizmetine girmesin. Kim istiyor, halk onu sevsin, onun toplulukta, hizmette hiç işi yok. Çünkü hep eğri gidecek. Hezekiel, ne zaman Rab Hezekiel'e çağırdı büyük peygamberi, bölüm 3'te şöyle yazıyor. İsrail halkı seni dinlemek istemeyecektir. Çünkü o beni dinlemek istemiyor. Bütün İsrail halkı dik başlı ve inatçıdır. Seni onlar kadar inatçı yapacağım. Senin alnını onlarınki kadar katılaştıracağım. Alnını çakmak taşından daha sert bir kaya gibi yapacağım. Her ne kadar asi bir halksalar da onlardan korkma. Popüler, olmaz. Hezekiel popüler değildi. Yeşaya popüler değildi. Yeremya popüler değildi. Hiç kimse popüler değil. Rabbin işini yapmak isteyen kendi başkalarıyla karşılaştıramaz. Evet. Üçüncü bir hakikat. Kim kıskanırsa o dayanmıyor, Rab başkasını kullansın. Çok zor bir şey. Bugün de aynısı tıpatıp kiliselerde, Facebook'larda bunu görüyoruz. Kim kıskanırsa, kimde kıskançlık varsa bakıyor başka bir önder, bir pastor, başka bir vaiz, daha popüler. Ay kaç kişi bakmış onun profiline, ay kaç kişi şimdi toplanıyor onun etrafında, oraya bakılıyor. Sanki bu mesele. Öyle bir kişi, böyle kim kıskanırsa dayanamıyor, Rab başkasını kullansın. Evet. Bir ustanın dükkanında çok enstrüman var ve onları sırayla ele alıyor. Bir iş yaparken mesela 20 bir araba tamircisi bir odundan bir şey yapıyorsun. Değil mi? Bunu çalışırken sırayla değişik enstrümanlar, aletler kullanıyorsun ve usta onları istediği gibi kullanıyor. Ve onun işi bitti mi gene yerine koyuyor. Enstrümanların, aletlerin hakkı yok düşünsünler. Dün beni kullandı, lazım bugün yine kullansın beni. Ne kadar akılsız bir şey. Ustanın işi bu. Ama işte Saul gibi kendini düşünen, kendini başkalarıyla karşılaştıran önderler özellikle ya da başka Rab'in hizmetçileri eri gidiyor. Çok eri gidiyor. Saul anladı ki Rab Davud'u kullandı ve ona dayanamadı. Rab neden beni kullanmadı? Goliath'ı yenmek için. Ya sen sevin sana. En büyük düşman yok oldu. Sevinmiyor. Yok oldu ama Rab başkasını kullandı. Daha iyi Goliath yaşasın bugün. Ne kadar, değil mi? Kafa bu. Ne kadar acı bir şey. Bakın İsa'nın ve Yahya'nın arasındaki durumu nasıl idi? Yuhanna 3, 26-30. Bazı kişiler Yahya'ya gelip ona dediler ki, muallim, Yordan ırmağının öte tarafında bir adam senin yanındaydı ya. Hani sen ondan için şahitlik yaptıydın, işte o vaftiz ediyor, herkes de ona gidiyor. Kimi kastediyor? İsa'yı, değil mi? Önce bütün halk Yahya, Yahya, Yahya diye tuttu. Ve şimdi bazı öğrenciler, Yahya'nın öğrencilere girip diyorlar ki, sen bir kişiyi vaftiz ettin, demek sen ondan daha büyüksün, madem sen vaftiz ettin. O adam şimdi daha fazla kişi çekiyor. Yahya cevap verip dedi ki, kendisine gökten verilmedi mi kimse bir şey yapamaz. Ben hep şöyle derdim ve siz bunun için şahitlerimsiniz. Ben Mesih değilim ama onun önünde gideyim diye gönderildim. Gelin kimin ise, yani kalabalık nereye kaçarsa güvey odur. Ama Güvey'in dostu, yani ben, Yahya, Güvey'in dostu onun yanında durup onu sesliyor. Ve onun sesini işitti mi gayet fazla seviniyor. Evet, böylelikle benim sevincim tamam oldu. O lazım büyüsün, ben gene lazım küçüleyim. Kıskançlık hiç yoktu onda. Ve her bir Rabbin işçisi böyle düşünmeli ve böyle bir motivasyonla, böyle bir yürekle Rabbi hizmetlenirse. Dördüncü büyük bir şey, kıskançlık için konuşuyoruz. Kim kıskanırsa onun kafası artık doğru işlemiyor. Şimdi biraz daha zor bir teritoriye geçiyoruz. Evet, bu olayı anlamak için azıcık İbranice literatürü öğrenmek lazım. Kutsal kitabı okurken dikkat edeceğiz ki sık sık aynı satır tekrarlanıyor. Yani eski antlaşmada İbranice'de en büyük hani literatür parçası bu. Bu iki satır aynı şeyler anlatıyor. İki satır anlatılan şey aynıdır. Anlamı farklı değil. Tamam mı? Mesela Matta 4:16 görüyoruz. Karanlıkta oturan halk büyük bir aydınlık gördü. Bu birinci satır. Sonra ölümün toprağında, ölümün gölgesinde oturanlar, evet onların üzerinde büyük bir şafak doğdu. İkinci satır. Aynısı. İkinci satır, birinci satırın sözünü tekrarlıyor. Ve bunu hep görüyoruz. Buna diyorlar böyle büyük bir paralelizm. Çünkü iki satır paralel gidiyor. Ve kimi kere ikinci satırda abartma var. Birinci satırın anlamını vurgulamak için ikinci satır, birinci satırın yani tekrarını ve daha büyüğünü gösteriyor. İşte kadınlar bu mani söylediler, bu anlam vermek için. Saul ve Davud ikisi de büyük kahraman, ikisi de büyük savaşçı. Başka bir anlam değil. Hani Saul İbrahim'i konuştuğu için bilirdi bunu ama kafa çalışmıyor artık. Kıskançlık yüzünden hani kendi dilini unuttu. İbrahim'i unuttu. Tamam. Kim kıskanırsa onun kafası artık çalışmıyor. Kim, beşinci bir hakikat. Kim kıskanırsa hep korku içinde yaşıyor. Öyle değil mi? Kıskanan bir kişi hep korku içinde. Benden daha büyük biri çıkmasın. Evet. Saul da öyle. Davud'a 10 binlercisine, bana gene ancak 1000'lercisine verdiler. Artık kral olmaktan başka onun ne eksikliği kaldı ki? Krallığımı alacak bu adam mı? Saul'un korkusu buydu. Evet. Evet. Şimdi kıskançlık derken, kıskançlık tuz gibidir. Biraz tuz iyi ama kaçırdın mı berbat oluyor. Biraz kıskançlık, evet Rab da kıskançtı. Ve mesela karı koca arasında küçücük bir kıskançlık olmalı. Ne kadar yani, karım başkalarla geziyor, problem değil. Kocam başkalarla yani geziyor, hiç problem değil. Bu olmadı mı demekse eşini sevmiyorsun. Sevginin bir parçası kıskançlık. Ama Saul'un yaptığı artık değil mi? Hiçbir hadi hesabı yok. Çok daha öteye gitti. Evet. Ve şimdi görüyoruz kıskançlık Saul'u öyle bir derece getirdi ki en sonunda kötü ruhlar onun üzerine geldi. Kötü ruhlar onların üzerine geldi. Kıskançlık yüzünden yani Saul hiçbir büyü yapmadı, hiçbir bakımcıya gitmedi. Yani o durumda, o zamana kadar. Ama kötü ruhlar bu kıskançlığı açık bir kapı olarak kullandılar onun hayatına girmek için. Bak, düşün azıcık. Saul yani önce Rab'den mesedilmiş bir kişiydi ama sonra reddedilmiş bir kişi oldu. Ve bizim aramızda, topluluktan da acaba bir kişi cinlenebilir mi? Aynı durum soruyoruz. Bilmiyorum. Bu çok tartışılan bir konu. Ama hiç değilse Saul bize bir örnek olsun. Orada kıskançlık o derece getirdi ki kötü ruhlar tamamen onu kontrol etmeye başladılar. Aldı bir mızrağı ve Davud'un üzerine fırlatmaya başladı. Ve Davud zor bela kaçmaya becerdi. Ve sonra aynısını kendi oğluna yapıyor. Yani ne zaman anlıyor Jonathan Davud'la antlaşma yaptı. Bir sofrada, bütün ofisyal da resmi bir yemekte kral Saul kalkıyor, kendi oğluna küfür ediyor. Senin anan bilmem ne yolsuz. Nasıl yani? Bu onun arası, kendi karısı oluyor. Değil mi? Nasıl yaparsın bunu? Kötü ruhlar onu o derece getirdiler. Ve en sonunda Saul Davud'u öldürmeye kalkıyor. 1 Samuel 18 ayet 10. Ertesi gün Tanrı'nın gönderdiği kötü bir ruh. Nasıl Allah kötü bir ruh gönderebilir bilmiyorum. Evet, Saul'un üzerine güçlü bir biçimde indi. Saul evinde sayıklamaya, uyuklamaya başladı. Davut her zamanki gibi yine lir çalıyordu. Enstrüman çalıyordu. Saul elinde bir mızrak vardı. Davut'u vurup duvara çakayım diye düşünerek mızrağı ona fırlattı. Ama Davut iki kez ondan kurtuldu. Bir kere değil, birkaç defa tak bunu yaptı. Düşünebiliyor musunuz? Saul Davut'tan korkuyordu. Çünkü Rab Davut'la idi. Oysa kendisinden ayrılmıştı. Bu yüzden Saul Davut'u yanından uzaklaştırdı. Onu 1000 kişilik birliği komutan atadı. Davut askerlere öncülük yapıyordu. Aman uzaklaş. Rab onunla birlikte olduğundan yaptığı her işte başarılıydı. Davud'un büyük başarısını gördükçe Saul'un korkusu daha da artıyordu. Ne var ki bütün İsrail ve Yahuda halkı Davud'u seviyordu. Çünkü Davud onlara öncülük ediyordu. Açıkça görüyoruz Saul nasıl bu hale geldi. İçinde cinler onu istedikleri gibi oynattırıyor. Evet. Ve son olarak görüyoruz Saul iki kızını Davud'a söz veriyor. Yani Saul'un iki kızı onlar evlensin. Tamam, şimdi soruyoruz neden birden fazla karıyla evlenmeye Rab izin verdi? O burada konuşulmuyor. Tema bu değil. O zamanki durum anlayış çok daha düşük idi. Yeni antlaşma değildi. Tamam mı? Şimdi Saul böyle düşünüyor. 1 Samuel 18-17. Saul Davud'a dedi. İşte büyük kızım Merav. Adı Merav. Onu sana eş olarak vereceğim. Aa ne güzel. Artık kesin kral olacak. Yani onun gözünde. Yalnız bir şart var. Hatırım için yiğitçe davran. Savaş. Ve Rab'in savaşlarını sürdür. Çünkü Davud'un ölümü benim elimden değil Filistin'in elinden olsun diye düşünüyordu. Bakın adamın kurnazlığına, Saul'un kurnazlığına. İstiyor onun güveyi olsun ama önce savaşta göster kendini. Yani daha fazla riske at kendini. Hani göreyim sen ne kadar yiğit bir savaşçısın. Davud cevap verdi. Ben kim oluyorum İsrail'de ailem ve babamın cinsi ne ki krala damat olayım. Ne var ki Saul'un kızı Merav'ın Davud'a verileceği zaman geldiğinde kız Davud yerine Adriel adında bir kızı eş olarak verdi. Aldattırdı. Hani aslında sevdiği Merav'ı vermiyor başka bir kızı veriyor ona. Bu arada Saul'un öbür kızı Mikal, üçüncü bir kız, Mikal Davud'a gönül vermişti. Onu sevmeye, aşk olmaya başladı. Bunu duyan Saul sevindi. Niçin sevindi? Gene bir plan kuruyor. Davud'u öldürmek için. Davud'a Mikal'a veririm diye düşündü. Öyle ki Mikal Davud'u tuzağa düşürür. Filistinler de onu öldürür. Ve şimdi Davud'a diyor ki, bugün damadım olmak için yeni fırsatın var. Mikal'ı vereceğim sana. Ama nasıl? Gene bir şart var değil mi? Karşılıksız olmaz ya. Evet, kral düşmanlarından öç almak için başlık parası olarak, bak şimdi, 100 Filistin'in sünnet derisinden başka bir şey istemiyorum. Ne demek 100 kişinin sünnet derisi? Davud'un Filistinlerin eline düşüp öleceğini planlıyordu. Görüyor musunuz? Nasıl bu derece geldi? Yani Allah'ın mesettiği kişiyi öldürmeye kalkıyor kıskançlık yüzünden. Şimdi Filistinler biliyorsunuz sünnet olmazdılar. Ve hiçbir erkek buna razı gelmeyecekti. Onu gönül razılığın sünnet ettiremezdi. Onu hani sünnet ettirmek için önce onu öldürmek lazım. Mesele buydu. Yani 100 tane Filistin öldür sonra Mikal'ı vereceğim sana. E tabi plan ne? 100 kişi kim tek başına. Elbette o öldürülecek. Davut'la adamları gidip 200 Filistin'i öldürdüler. Kralın damadı olabilmek için Davut öldürülen Filistin'in sünnet derilerini tam tamına getirip krala sundu. Saul da buna karşılık yok nereye kaçsın kızı Mikal'ı ona karı olarak verdi. Saul Rabbin Davut'la birlikte olduğunu ve kızı Mikal'ın onu sevdiğini apaçık gördü. Bu yüzden Davut'tan daha çok korktu ve yaşam boyunca ona düşmanlık besledi. Gittikçe aşağı iniyor. Filistin komutanlar saldırdıkça Davut Saul'un öbür komutanlarından daha başarılı oluyordu. Bu yüzden büyük bir üne kavuştu. Evet, daha Davut gelmeden önce Saul söz vermişti. Kim Goliath'ı yeniyor ona kendi kızımı vereceğim. Ve Davut Goliat'ı yendikten sonra Saul mecbur kaldı ona bir kız versin, değil mi? Sizinle dursun. Ama Kral Saul gittikçe çaresiz kalıyor. Her ne de denerse hepsi boşuna. Bir türlü Davud'u yok edemiyor. Ve Saul'un etrafındaki kişiler gittikçe daha fazla Davud'a bağlanıyor. Oğlu Yonatan'ı gördük. Kızı Mikal, bütün ordusu ve komutanları ve bütün halk Davud'a bağlanıyor. Saul gene gittikçe daha fazla Davud'a muhtaç kaldı. Onsuz bir şey yapamıyor. Çünkü cinler ona bastıkça Davud ve melodi çalırdı. Cinlerden rahatlanırdı, değil mi? Ordusu dersen büyük bir general oldu. Onsuz ordusu bir şey yapamıyor. Ve bütün halk dersen hem nefret ediyor hem de Davud'a muhtaç kalıyor. Bütün bu zaman senelerce sürdü. Okuduğumuz bu ayetler senelerce devam etti. Saul'un pozisyonu gittikçe zayıflardı. Davud gene gittikçe daha kuvvetli oldu. Görüyoruz. Bu aşağı yukarı 14 sene sürdü. Ne zaman Samuel Davud'u mesetti ve Davud'un yani kral olmasına kadar 14 sene geçti. Rab bize de bugün çok büyük sözler veriyor. 1. Petrus 2. bölümdeki siz krallar gibisiniz ama nerede bizim krallığımız? 14 sene sürecek. Çok sürecek. Evet, biz de Rab'bin sözlerine sahibiz ama onun gerçekleşmesini daha birçok yerde görmüyoruz. Ve onun için bugün okuduğumuz bu olaylar bize güven versin, bize emniyet versin, bize kuraj versin, cesaret versin ki Rab bize de verdiği sözleri aynı nasıl Davud'a verdiyse bize verdiği sözleri de yerine getirecek. Rab sizinle olsun.